Ayrım 21, sayfa 368. Karıma yazdığı mektuptan. Bir pazar gününü daha güçlükle sürüklüyorum. Dün herkese dağıtılan cezaevi giysisiyleyim. Hani filmlerde görmüşüzdür. Çizgili giysileriyle tutukluları bağırı çağıra sürüler halinde götürüp demiryolu yapımında ya da yol yapımında çalıştırırlar. İki ayaklar arasında bileklere bağlı zincirler vardır. Prangalar yani. Yok, bizim giysilerimiz öyle çizgili değil. Haki pantolon, siyah gömlek. Ayak bileklerimizde de prangalar yok. Sabah avluda yağmur sonrası serinliği vardı. Sıkı bir volta attıktan sonra duvar dibine oturup Faulkner'in Döşeğimde Ölürken'ini okumayı sürdürdüm. İçinde kendi ürettiğim bir iyimserlik esintisi vardı. Bunu öğlene kadar sürdürebildim. Yemekten sonra yaşamak yine güçleşti. Zamanın gittikçe yavaşladığı gözle görülür biçimde belirgindi. Sonra durdu zaman. Yaşamın, görüntülerin, sıkıntıların tek düzeliği insanın düşünme yeteneğini de öldürüyor, okuduklarımı artık pek anlayamıyorum. Dostoyevski'nin Ölü Bir Evden anılarını yarısında bıraktım. Yazarın Sibirya anıları darmadağınık. Toplum dergisinde Jean-Paul Sartre'ın bir yazısını okudum, bayıldım. Henry Alec adlı Cezayir asıllı bir Fransızın Tolga adlı bir kitabı çevrilip yayınlanmış. Sartre o kitaba yazmış bu ön sözü. Kitabı kesinlikle bulup okumalısın. Karıma yazdığı mektuptan. Yaz bitti. Yaşamımda atlanılmış, yaşanmamış bir yaz. Böyle bir yaz yoktu desem, yazsam bunu. Şimdi de böyle bir güz yoktu diyebileceğim yeni bir mevsime giriyorum. Bilmem bunun ardından yok sayılacak bir kış da gelecek mi? Ufuk çizgisinin insanın ne kadar dinlendirdiğini burada anladım. Burada ufuk çizgisi yok. Her şey yakın, her şey burnumuzun dibinde. Çok yorucu. Karıma yazdığı mektuptan. Peygamberler insanoğluna cehennemi de cenneti de birlikte yutturmuşlar. İnsanoğlu kendisine vaat edilen cenneti duymuş olmasa içinde yaşadığı cehennemden yakınmaz. Her şey çok daha bilinçsizce bir cennet özlemi duymadan katlanırdı. Cennetin özlenmesi cehennemin korkunçluğundan kaynaklanıyor. Cehennem kavramını yaratan cennetin var olduğu düşüncesi, ta kendisi. Niye böyle düşündüm bilmiyorum. Kazancakis'in, o çok sevdiğim yazarın, niçin Allah'ın fukarası gibi bir kitap yazdığını anlamak çok güç. Onu okumamış, tanımamış olsam, gericini biri der çıkardım. Çok kötü bir roman. Kişiyi dünyadan, yaşamdan koparıp, uyuşukluğa sürüklemek isteyen, bunu hep öbür dünyayı kavramak amacıyla yaptıran, hep buna çalışan bir papazın öyküsü. Of, çok sıkıldım bu kitaptan. Şimdi elimde Ömer Faruk Toprak'ın Duman ve Alev adlı bir anılar kitabı var. Geçmiş günlerin edebiyat çevresinden anılar. İlginç bir şeyler bulurum belki diye okuyorum ama boşuna. Sen de çok sigara içiyor musun? Karıma yazdığım mektuptan. Yeni dergide Oğuz Atay'ın Mantolu Adam adlı öyküsünü okudum. Çok beğendim. Dayanamadım. Üst ranzada yatan İlhan'ı da okudum yüksek sesle. O güzelliği bölüşmek istedim. Sayıca az belki ama genç kuşak Türkçeyi eski ustalardan çok daha güzel kullanıyor. Şimdi düşünüyorum da ne Reşat Nuri'de, ne Halide Edip'te, ne Yakup Kadde yoktu böyle Türkçe. Dili en iyi kullanan yazarlarımızdan biri Refik Halit'ti. O bile yetişemez bugünkü genç yazarların Türkçesine. Ataş'ı elbette özel bir yere koyuyorum. O Türkçenin manyağıydı. Oğuz Atay'ı gözaltına alınmadan bir hafta 10 gün önce tanımıştım. Kitap evine gelmişti. İstanbul'da yaşıyormuş, mühendismiş. Yumuşak yapılı, dost bakışlı güzel bir insandı. Tutunamayanlar adlı bir romanı yayınlanmıştı o günlerde. İlk kitabıydı. TRT'nin roman ödüllerinden birini kazanmıştı. Dergilerde bir iki övgü yazısı çıkmıştı kitap için. Satış çok düşüktü. Okuyamamıştım. Bu öyküsünü okuduktan sonra tutunamayanları merak ettim doğrusu. Mantolu Adam öyküsü yine de dilimize ustaca çevirmiş bir yabancı ülke yazarının öyküsü gibi geldi bana. Çizilen tipler, onların davranışları bize çok yabancı. Çok beğendiğim halde bu öyküyü yazmak ister miydin diye sorsam hayır derdim. Varlık dergisinde yayınlanan bir yazıda Jean-Paul Sartre kendisine yöneltilen bir soruyu bak nasıl yanıtlıyor. Başkalarına aktarılacak kadar değerli bir şeyiniz var mı? Hangi amaç uğruna yazıyorsun? Ne gibi bir işe giriştin ve neden bu iş yazmayı gerektiriyor? Katı bir kişidir Sartre. Bu yanıtında da çok katı. Karıma yazdığım mektuptan. Bugün İstanbul'dan bir dolu şiir kitabı geldi. Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Behçet Necatigil'in kitapları. Metin Hacı'dan istemiştim, sağ olsun göndermiş. Şu kupkuru günlerime biraz şiir serinliği iyi gelecek. Oturdum, Turgut Uyar'ın Her Pazartesi adlı kitabını ince ince okudum. Çok severim Turgut Uyar'ı bilirsin. Üzüldüm. Onca güzel şiirden sonra Turgut'un bu boşuna çabasına gerçekten şaşırdım. Öbür kitaplarda çok güzel şiirler, çok güzel diziler bulacağımdan hiç kuşkum yok. Şiirin sessiz olmalı. Şiirin hiç olmazsa birkaç dizesi insanın belleğini işlemeli. Karıma yazdığı mektuptan. Bugün pazar, günün ortasındayım. İçimde görülmeyen, ağır işleyen ama sesi duyulan bir duvar saatinin tiktakları var. Beklemek, sabırla beklemek, elimden gelen yalnızca bu. Büyük bir yorgunluk, bezginlik, bir tortu gibi dibe çöküp kalınlaşıyor içimde. Edip Cansever'in şiirlerini okuyorum. bir şiirinde sıkıntıyı mavi olarak niteliyor. Sıkıntı nasıl mavi olur? Sıkıntı düpedüz kahverengidir, hem de koyusundan. Bugün bir öykü oluştu kafamda ama yazamıyorum. Kısacık notlar alıyorum. İleride bir gün belki. Burada hiçbir şey var edilemez, yok edilir ancak. Bugün sabahleyinde, öğleden sonra da havalandırmada toplam tam 3 saat voleybol oynadım. Yine sahanın ortasındaydım. Bütün gelen toplar bende toplanıyordu. O 3 saat benim için soyutlanmış bir 3 saatti. Her şeyi, bütün bir dış dünyayı bana unutturmuş bir 3 saatti. Sonunda büyük bir yorgunluk bırakarak oyunda bitti. Bizden özgürlük benzeri o uçarılık da aldı başını gitti. Hani insan ansızın yanağını ısırır ya, hiç beklenmedik bir küçük şoktur. Onun gibi gerçek dünya gelip oturuverdi yine içime, sivri bir bıçak gibi. Karıma yazdığım mektuptan. Havalandırmaya çıktığımız avluda, güneş altında, duvar dibinde yazıyorum bu mektubu. Tepemde avuç içi kadar, ancak küçük bir voleybol alanı büyüklüğünde, bulutsuz, açık mavi, dümdüz bir gökyüzü var. Gözlerimdeki bozulmanın hep yakın nesnelere bakmaktan doğduğu doğru. Sık sık gökyüzüne bakmam, gözlerimin yakın nesnelere odaklanmış merkezini tembellikten kurtarmam gerektiğini biliyorum. Ama işte şu anda, dört duvarın üstüne örtülmüş, açık mavi bir atlas örtü gibi duran gökyüzünde, bir uzaklık ölçüsü yaratacak tek bir bulut bile yok. Görüyorsun, sakıncalı sayılabilecek hiçbir şey yazmıyorum. Güneşin altında volta atıp duran çocukları bile. İlenmek, insanın umarsızlığın son kertesine gelmesi demektir. Karşı koyacak hiçbir gücü kalmayan, haksızlığın da en kıyıcısı altında ezilen insan, böylesine bir çıkmazda sıkıştırılmıştır ki, yapacak başka bir şey elinden gelmediğinden ancak ilenebilir. Yeni Ortam gazetesinin bugünkü sayısında, Aziz Nesin böyle yazıyor, yeni başlayan, böyle gelmiş, böyle gitmez adlı anılar dizisinde. İlenmek, biliyorsun beddua etmek demek. Öyle yemeği geliyor, bugün kavun da var. Karıma yazdığım mektuptan, büyük özlemlerin içinde daima bir yorulmuşluk, bir korku gizlidir. Kornaros'un Fırtına Çocukları adlı romanını okuyorum. Romanın bir yerinde böyle diyor, Kornaros. Bu cümleyi okuyunca durdum, bir daha okudum. Kafamın içinde bu sözü didikledim, açtım, kapadım. Eğilip yatağımın altındaki çantaya uzanıp kalemimi çıkardım, cümlenin altını kalın kalın çizdim. Yine uzandım ama okumamı sürdüremedim. Kitabı bıraktım, gözlerimi kapatıp korkuyu düşündüm. İnsanın en yazılacak yanı korkusudur gibi geldi bana. Korkmayan insanın nesini yazabilir ki bir yazar? Şunca aydır nice insanla bir aradayım, birlikte kalmak için hiçbirini ben seçmedim. Bir aradayız, hepsi bu. Nice davranışlarını izledim, gözledim. Korku çoğunda var, belki hepsinde. Hani suyun altında uzun süre bir yere sıkışıp kalmış bir yaprak, bir gün sıkıştığı yerden nasıl kurtulup, belki bölünüp parçalanıp, belki çürüyüp, hafifleyip, ağır ağır ama biçim değiştirmiş olarak suyun yüzüne çıkar ya, onun nasıl artık yapraklığı kalmamışsa, korkunun da nice insanda zamanla yapı ve biçim değiştirerek başka bir kılığa girdiğini gördüğüm anlar oluyor. Bakıyorsun, birinde bir tik, birinde yüksek sesle konuşma, birinde alabildiğine terslik, bir başkasında anlamsız bir kahkaha, bir öbüründe sürekli uyku, kiminde de yüreklilik görünümüne büründüğünü görüyorsun korkunun. Kiminde hiç gizlenmiyor korku. İnsanoğlunun ateşten korkup ateşe taptığı, sudan korkup suya taptığı, giderek korkusundan tanrılar yarattığı, korkusunu ona tapınmakla gidermeye çalıştığı gibi. Korku bende de var. Niye olmasın ki? Karıma yazdığım mektuptan. Bugün yine resimler yaptım. Ayakkabılarımın resmini yapmak tam 2 saatimi aldı. Şaşırıyorsundur resim yapışıma. Beni resim yaparken düşünemiyorsundur bile. Beni hiç böyle görmedin ki. Ama yapacak hiçbir şey olmayınca, vaktim bu işle öldürüyorum. İlk günlerde yaptığım resimler çok kötü şeylerdi. Şimdikiler oldukça iyi. Bir de şu var. Resim yaparken insan yalnızca resim düşünüyor. Bu da benim için müthiş oyalayıcı bir çalışma. Yazarken de öyleyimdir. Görmediğimi, bilmediğimi, tanık olmadığımı, yaşamadığımı yazmaktan genellikle kaçarım. En azından yazmaya başlarken yaşadıklarımdan yola çıkarım. Burada da yalnızca gördüğüm nesnelerin resimlerini çiziyorum. Bakarak, görerek çiziyorum. Nesneler de öylesine az ki. Saat 18:20. Karşındaki duvarın üstünde küçük bir pencere var. Bir bacağı, üstünde de küçücük bir gökyüzü. Günün değişik saatlerine göre o küçük göğün rengi değişiyor. Güneşin etkisi azalmış olmalı ki şimdi maviye hafif bir sarılık karıştı. Gece yaklaştıkça o küçücük gökten önce baca koyulaşıyor. Saat 20'ye doğru kapkara bir bacanın arkasında küçücük ama eşsiz güzellikte bir mavi lacivert karışım gök beliriyor. Daha sonra o da yok oluyor, her şey kararıyor, bacada, gökyüzü de her şey, her şey. Karıma yazdığım mektuptan. Koridorda arkadaşlar salata yapıyorlar. Doğradıkları soğan burada bile gözlerimi yakıyor. Önümüzde gece sayımı var. Hücrelere kapatılış, kapıların kilitlenişi. Uykum gelene kadar günün bence en güzel saatleri. Kalabalığın yok oluşu, gürültülerin yavaş yavaş azalıp dindiği, herkesin kendi gecesine, kendi karanlığına çekildiği, genellikle de mektuplar yazdığım, günlüğüme notlar düştüğüm, kitaplar okuduğum, sırt üstü uzanıp sigaralar içtiğim, hayaller kurduğum saatler. En çok içimi çektiğim saatler. 3 gündür kendimi çok yordum. Bundan çok hoşnutum. Arkadaşlar koğuşta 5'er kişiden oluşan 3 takım kurdular. Kendi görüşlerine yakın olmayan 5 kişiyi bir takıma koydular. Ben de bu takımdayım. Sıkı bir voleybol turnuvası düzenlediler. 3 gündür bu turnuvanın içindeyiz. Bizim karşımızdaki Mao'cu 2 takım da aynı görüşte kişiler olduğundan bize karşı birleştiler. Örneğin karşımızdaki 2 takımdan hangisiyle oynasak, oyunu dışarıdan izleyen takım bizi çökertmek, moralimizi bozmak için yapmadığını bırakmıyordu. 3 gün aralıksız oynadık. Bütün gücümüzle oynadık. Sonunda da biz şampiyon olduk. Bu tutuculuk, bu fanatiklik, bu sektarlık çok çirkin geliyor bana. Üstelik de aynı koşullar altında, şu 4 duvar arasında bile. Karıma yazdığım mektuptan. Görüşten sonra getirdiğin Soyut dergisini alıp avluya çıktım. Arkadaşlar 2 takıma ayrılmışlar, voleybol oynuyorlardı. Duvarın dibine çöküp dergiyi okumaya çalıştım. Bir yazıda bir cümleyi çok sevdim. İnsan bir güler yüze rastlamak için kaç sokak değiştirmelidir? Bu güzel söz, derginin bütününe değerdi doğrusu. O sırada yanıma bir arkadaş gelip oturdu. Bir şeyler anlatmaya başladı. Neyi anlattığı belli değildi. Yüzüne bakmıyor, dinler gibi duruyor, dergiye göz gezdiriyordum. Durmadan anlatıyordu. Anlattıkları o kadar ilgimi çekmiyordu ki, başımı ara sıra dergiden kaldırıyor, havada dolaşan topu izliyor, ayıp olmasın diye ara sıra ha, hı gibi sesler çıkarıyordum. Yüzüme baksa anlardı dinlemediğimi. Çünkü yüzümü gizleyemem ben. Yüzüm, duygularımın, düşündüklerimin aynasıdır. Babam gibi. Biliyor musun, babam yüzüyle düşünür. Ara sıra dikkatle bak onun yüzüne. Babam pek konuşmaz, sürekli yüzüyle düşünür. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşırken içine kapanmışsa, sık sık burnunu çekiyorsa, ellerini arkasında kavuşturmuşsa, kaşlarını çatmışsa, bil ki o gün birinin yaptığı çirkinliğe içinden sert karşılıklar vermektedir. Zaman zaman yüzünden gülümseme geçer. Bu onun iyi, güzel şeyler düşündüğünün belirtisidir. Böylesi yüzler, maskesiz yüzlerdir. Rilke'nin anlattığı gibi birkaç yüz taşıyan, biri eskiyince öbür yüzünü takınan insanlar gibi değildir bu yüzler. Sıkı yönetim komutanına yazdığım dilekçe, neden bilmem sizi rahatsız etmiş. Avukat Hüseyin Bey rahatsız olmuş gönderdiğim dilekçeden. Mektubunda böyle yazıyorsun. Yazılmaması gereken şeyler yazmışım sözde. Ne demişim ki ben, dilekçemde? Bir politikacı, bir ideolog, bir militan, bir eylemci değilim ben, bir yazarım. Demek mi rahatsız ediyor Hüseyin Bey'i? Bu sözler hukuk açısından niye yanlış oluyormuş? Hem hangi hukuk, güzelim, hangi hukuk? Ne demişim ben o dilekçemde? Bir sanatçı, elbette üzerinde yaşadığı ülkenin sorunlarıyla, hem de çok yakından ilgilenen kişidir. Ancak bir sanatçı, ille de gündelik politikanın, belli bir ideolojinin dar kalıpları içine sıkıştırılamaz. Bunların dışında değilse bile, üstündedir. Tek eylemi, en yüce eylemi yazmaktır, yaratmaktır. Bu yazmanın, yaratmanın elbette bir takım çevreler üzerinde etkileri görülebilir. Bu da yazının gücünü gösterir. Bunları demişim dilekçemde. Kuzum ne var bu sözlerde? Aylardır süre gelen bu cehennem hayatı, benim için malzeme zenginliği olmaktan çıkıp, beni çökerten, yazma gücümü tüketen bir ağır ceza niteliği kazandı. Bunları demişim. Yalan mı? Şimdi elimdeki kopyasına bakıyorum da, hiç de öyle aksak bir yan göremiyorum. En önemlisi, bu koşullar altında özgürce düşünme, yazma olanağım bile elimden alınmıştır. Yazamadıklarımı elbette, yüreğime yazdığım da bir gerçektir. Gizli, açık, hiçbir anarşik olaya karışmadım. Yasalar karşısında suç işlemedim. Suç işlemiş bir insan gibi yurt dışına kaçmam da düşünülemez. Ben bu ülkenin yurttaşı, bu yurttaşların yazarıyım. Ülkemle ve insanlarımla varım. Onlarsız olamam. Yargılama sürecekse bile tutuksuz olarak yargılanmam, hiç olmazsa boşu boşuna cezaevinde geçirdiğim şu 7 aylık tutukluğumun daha da uzamasını önlemiş olacaktır. Evet, buna benzer sözler ederek salıverilmemi istemişim. Bu sözler sizi niçin tedirgin etti anlayamadım. Karıma yazdığım mektuptan. Saat 23.10. Her gün mektup yazılır mı? Yazılıyor işte. Bugün pazardı. Sevgili Fethi Naci'nin gönderdiği kitaplardan birini okudum. Isaac Babel'ın Güvercinliğimin Hikayesi adlı öykü kitabı. Bayıldım. 1920'lerde, 30'larda yazılmış öyküler. Hele kitabı adını veren öykü, az aslında ustalıktaydı. Çocuksu, naif bir anlatıydı. Öyküyü avluda bitirdim. Bir süre tepemdeki açık mavi göğe takıldım kaldım. Akşama kadar da öykünün bendeki baş dönmesini sürdürdüm içimde. Güvercinlere kavuşamayan sevgili Babel'in acısını yaşadım. Böyle bir adam, pırıl pırıl bir dille, bir çocuğun acılarla, hüzünlerle yüklü dünyasını, böylesine bir ustalıkla yazacak, sonra da 1937'de falan ne suçla suçlandığı bile gizlenerek bir toplama kampına atılacak, orada genç yaşında yok edilecekti. Ama 10 yıllar sonra onun öyküleri dünyanın bir başka köşesinde, bir başka cezaevinde, bir başka tutuklunun dünyasını aydınlatacak, onda mutluluğa yakın bir sarsıntı, bir baş dönmesi, bir güzellik sarsıntısı yaratacaktı. Yazmanın anlamı, erdemi bu olsa gerek. Sonra da Stefan Zweig'ın Dünün Dünyasına Başladım anılarını yazmış. Bir yerde şöyle diyor. Bir sanatçının içinde her zaman ikiye bölmüş vardır. Yaşam, onun oradan oraya fırlattığında huzuru arar. Ama kavuşunca da geride bıraktığı heyecanlı, fırtınalı günlere özlem duyar. Karıma yazdığı mektuptan. Saat 21.05. Gece yoklamasından sonra gardiyanın gelmesini beklemeden kapımı çekip yatağıma uzanıyorum. Uzanıp yatağımın altındaki küçük valizden bir şiir kitabı çekiyorum. Kimi dizelerin altını çizmişim. Dayanamıyorum. Kalkıp üstümde yatan hücre arkadaşıma sesli olarak okuyorum. Bu şarkıyı ne zaman duysam, aklıma sinirli bir elin, uysal bir bardağa, çok yukarıdan döktüğü bir içki gelir. Arkadaşım çorabını çıkarıyor, kayıtsız bir sesle. Ayağımdaki yara için doktora çıksam mı? Diyor, susuyorum. Kalkıyor, muslukta çoraplarını yıkıyor, durumu kavruyor. Okuduğunu dinleyemedim, diyor. Önemli değil, kendim için okuyordum, diyorum. Yatağa oturup, altını çizdiğin dizeleri içimden bir daha okuyorum. Sonsuz ve olağanüstü bir bira, köpüklene köpüklene biçimlendirir, soyunarak ağlayan bir kadını. Acı bilincinde sonrasızlığın, ama bırakalım, bırakalım bunları. Cemal Süreyya, bu dizelerin şairi, şiir uzayıp gidiyor. İşte altını çizdiğim iki dize daha. Biliyorsun, ben hangi şehirdeysem, yalnızlığın başkenti orası. Boş bir hafta, bir keşiş gibi içime kapanıp yalnızlığımın hükümdarlığını yaşıyorum. Ama içimin bomboşluğu, mektubuma da yansıdı sanırım. Ben bir gün gelirim. Karıma yazdığım mektuptan. Saat 21.20. Sahi bir insanın duygularının kafasından daha mantıklı olduğu bir alan vardır. Böyle diyor Amerikalı zenci bir yazar Ralph Ellison. 550 sayfalık Görünmeyen Adam romanını bir soğukta okudum. Okumanı isterim. Amerika'daki Harlem'i o zenci mahallesini anlatıyor. İnandırıcı bir yazar. Yazdıklarını okutmasını, sürüklemesini çok iyi beceriyor. Yer yer öylesine kesin resimler çiziyor ki insan ister istemez birini daha okumak istiyor o sayfaları. Şimdi yanımda olsan seninle paylaşırdım bu güzellikleri. Bak mektubuma şu haberle başlamadım. Dün tutukluluğumun devamına karar verildiği yazısı geldi. Tutukluluk sebepleri zahir olmadığı gibi tahliyelerini gerektirir derecede lehlerini kafi miktarda delil de toplanmamış olduğundan. Şu Türkçeye bakar mısın? Su sözcüklerle düşünen, yazan insandan ne beklersin? Önemli değil. Alıştım artık. Hukuktan da anladıkları yok. Tahliyemi gerektirir derecede lehimde kafi miktarda delil toplanamamış olduğundan. Oysa hukuk fakültesinde bize aleyhteki kanıtları okutmuşlardı. Lehte kanıt yok diye insanın cezaevinde tutulacağını öğretmemişlerdi. Onu da burada öğrenecekmişiz demek. Okutulan hukukla uygulanan hukuk arasındaki uçurumu görüyor musun? Yasalar var var olmasına ama hukuk yok bu ülkede. Gelen kağıtta yazılanlardan anladığıma göre davayı Türk Ceza Kanunu'nun 141. ve 296. maddelerine dayanarak açıyorlar. Hadi hayırlısı. Karıma yazdığım mektuptan. Kış çok yakın. Avluya çıkınca güneş artık ısıtmıyor. Sanırım bu avluda kar yağdığını da göreceğim. Geceleri de yağacak kar ama ben ancak gündüzleri görebileceğim. İster istemez Ahmet Muhip Dranas'ın o ölümsüz kar şiiri geliyor aklıma. Sana yazamadığım günlerde hücredeyken bu şiir takılmıştı aklıma. Bir dizesini bir türlü çıkaramamıştım. Kardır yağan üstümüze adlı öykümde kar şiirinin bu bir türlü bellekten çıkarılamayışını dile getirmiştim. Gün çorap istemiştim ya. Sakın kalın olmasın. Ayakkabılarımı giyemem sonra. Gören biri anlattı. Bizim hızlı devrimcilerden 3 kişi Mao'cu gözlükleriyle gözlerini kestirdikleri bir köye giderler. Köy odasına girerler. Köylüler kalkıp yer gösterirler bizim 3 kurtarıcıya. Köy odasında tahta iskemleler vardır. Bizimkiler oturmazlar gösterilen iskemlelere. Yok, biz yere oturacağız derler. Yere otururlar. Muhtar üzülür. Yahu oturun şu iskemlelere der. Bizim silahşörler. Biz de köylüyüz kardeş. Yere otururuz derler. Muhtarın kafası atar. Beyler, biz köylüye şu tahta iskemleleri de çok görüyorsanız ne işiniz var lan burada? Siktirin gidin der. Çay mı içilecek? Biri, yok şimdi içmeyelim diyor. İçelim diyorsun. Peki, bir 20'lik çay söyleyelim diyor. Şurada 18 kişiyiz. İnsan başına birer bardak ancak düşer diyorsun. Yeter diyor. 20'lik çay söyleniyor. Daha çok çay söylenmesine karşı çıkanların tümü birden çayın başına üşüşüp çayın çökmesini bekliyorlar. Amaçları, birer bardak çayı hızla bitirip kalan 2 bardak çayı da kapmak. Üstelik, 20'lik çay yeter diyenin hiç çay içmemesi gerek. Ülseri var çünkü ama ilk bardağı kapanlardan biri de o. Karıma yazdığı mektuptan. Bugün sevgilimle bir pastanede buluşup konuştum. Kısa kestiği saçları biraz daha uzamıştı. Rengini de değiştirmişti. Ağırbaşlı bir koyu gülün rengiydi saçları. Dirseklerimi masaya dayayıp yüzünü avuçlarımın içine aldım. Çukura kaçmış gölgeli yeşil gözlerine daha yakından baktım. Öyle derin ki gözlerin, içmeye eğildim de bütün güneşleri pırıl pırıl orada gördüm. Orada bütün ümitsizleri bekleyen ölüm öyle derin ki her şeyi unuttum işlerinde. Karanlık bulutları boşuna dağıtır rüzgar. Göklerden aydındır gözlerin bir yaş belirince. Camın kırılan yerindeki maviliğini de yağmur sonu semalarını da kıskandırırlar. Camın kırılan yerindeki mavilik ya da yeşillik değildi karşımdaki. Bir hüzünlü yeşil gül yaprağıydı. Dudaklarındaki yumuşaklık, annesinin yanağına uzanmış bir küçük kız çocuğunun dudaklarındaki yumuşaklıktı. Sonra bir zil çalındı, bir el vurdu kapıya, kalktık oturduğumuz masadan, ayırdılar, kopardılar bizi. Aramıza bir kuş sürüsünün kanat çırpışları girdi. Bir bulanıklığın ardından yok oldu bütün görüntü. Gittin. Yatağıma uzanınca öylece uzun süre kaldım. Uzun süre sigaralar içtim. Bir ara hastayım sandım. Değildim. Kalkıp silkindim. Olağanüstüleri yine olağanlaştırmaya çalışıp biraz volta attım koridorda. Sonra getirdiğin yeni bir kitaba başladım. Alexis Tolstoy'un 3 ciltlik Azap Yolları. Senden kitaplarını istediğim Lev Tolstoy'du. 1917 sonrası Rus yazarlarından. Lev Tolstoy'un da bir yakını olsa gerek Alexis Tolstoy. Okuyorum. Sanırım ilginç bir yazar. Dün gece Salinger'in Gönül Çelen adlı romanını okuyup bitirdim. Uyuduğumda bugünün ilk saatleriydi. Çok çok güzel bir roman. 16-17 yaşlarında bir çocuğun gözüyle, diliyle anlatılıyor. Nasıl her şeye boş veren, nasıl hayaller içinde ama nasıl yalnızlık çeken tatlı bir çocuk. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın bitimiyle birlikte içine onca kapanmış olan Amerika birden Avrupa ile içli dışlı olmak zorunda kalınca Avrupa'nın değişik düşünce akımları Amerika'yı allak bullak ediyor. McCarthy denilen o aşağılık adamın körüklediği korkunç bir baskı dönemi başlıyor Amerika'da. Bir kısmı baskı döneminin el verdiği ölçüde bir şeyler yazmaya çalışıyorlarsa da yazarların çoğu susuyor. Korkunç bir cadı kazanı kaynatılıyor. Korkunç bir aydın avı. Salinger, işte bu dönemde yazmış Gönül Çelen'i. O dönemin Amerikan gençliğini çok ustaca anlatmış. Emil Galip de çıkmadan önce çok övmüştü bu romanı.